Merhaba sevgili seyirciler, ben James Ümbür.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Oto Gündem'de karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlerden ricamızı hemen programımızın başında YouTube algoritmasından çıkmak için hatırlatmak isteriz. Ve tabii ki daha önceki yorumlarınız, katkılarınız için de teşekkür etmek isteriz. Nedir o? Az önce bahsettiğim gibi daha öne çıkmak için, daha fazla görünürlük sağlamak için bizlere desteğinizi zaten gösteriyorsunuz. Yeni izleyenler varsa, yeni katkı vermek isteyenler varsa, beğenirlerse programı veya daha önce izlediler ve beğendilerse ve buna denk gelmedilerse lütfen sizlerden ricamız. Bizlere yorum yapmanız, katkıda bulunmanız, emoji ile katkıda bulunmanız da olabilir. Bu linki bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Ve bunun dışında tabii ki abone olabilirsiniz ve zilleri de açabilirsiniz diye bu notlarımızı, küçük notlarımızı iletmiş olalım. Tabii ki yine her hafta olduğu gibi sevgili Barış Cankı ile beraber Donanım Haber Otomobil Editörü ve tabii ki diğer ekip arkadaşlarımızın hazırladığı haberler üzerinden sizlere yine haftanın bir özetini çıkartmaya çalışacağız. Bu hafta gündem fena değil, dolu anladığım kadarıyla sevgili Barış'tan dinlediğim, gördüğüm ve tabii ki DH'deki haberlerden izlediğim kadarıyla. Ama biz yine DH Plus kanalında sizlere otomotiv dünyasındaki haberleri ve diğer gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu hafta da yine bazı gelişmeler var. Ve ilki de aslında Çin yakasından gelen, hani bizim İsveç diye daha çok bildiğimiz ama aslında Çin yakasından bir haberle başlamış olalım. Hem Çinli hem İsveçli ne kadar güzel. Yani hem sağlam bir otomobil hem de bir taraftan da fiyatı ucuz olabilir mi? Başlıkta da bir trik yapmadık ama beklentimiz bu olduğu için söylemiş olalım. Nedir? EX30 Volvo. Nedir Barış'ım? Var mı bize heyecanlandıracak bir şey?
Yani aslında heyecanlandıracak bir şey var. Biliyorsun Volvo premium markalardan bir tanesi. İsveçli diyoruz ama uzun zamandır Volvo Cars tarafı, tabii ki otomobil tarafı, Çinli Geely çatısı altında faaliyet gösteriyor ve işte orada Geely'nin ortak geliştirdiği, onlarla beraber geliştirdiği platformlar üzerine yükselen modelleri var. EX30 da bunlardan bir tanesi. Hatta Volvo'nun ürün gamındaki en küçük elektrikli SUV olarak geçiyor. Şimdiye kadar tabii ki yeni çıkmadı bu model ama Çin'de üretildiği için işte buradaki kısıtlamalar dolayısıyla Türkiye pazarına gelemiyordu. Ama sonrasında EX30 modelinin üretimi Belçika'ya kaydırılıyor. Belçika'da üretime başlanmasıyla birlikte Türkiye pazarı için de yol açılmış oldu artık. Bu güzel bir gelişme. Volvo, yani en ucuz Volvo modellerinden bir tanesinin Türkiye pazarına gelecek olması, ama daha heyecan verici bir gelişme. Volvo Türkiye tarafından bir açıklama yapıldı ve tabii ki giriş versiyon modelinin %10'luk dilimde olması için, yani ÖTV avantajı olması için burada 150 kW'lık bir motorla geleceği söylendi. Yani burada haberde tabii ki şey belirtiliyor. Türkiye'ye özel bir motor geliştiriyoruz şeklinde bir şey söylenmiş ama hani bunu şey gibi düşünebiliriz aslında. Tesla'nın yaptığı gibi düşünebiliriz. Tesla'da SR versiyonu Türkiye'de uygun hale getirmek için motor gücünü yazılımla kısmıştı. Volvo tarafında da yüksek ihtimalle böyle bir şey yapılacak. Normalde giriş seviye versiyonunda 200 kW güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor ama bu 200 kW'lık motor yazılımla yüksek ihtimalle 150 kW'a düşürecek. Tabii ki bu Türkiye pazarı için önemli, dediğim gibi %10'luk dilime girebilecek bir model. Çünkü baktığımızda yurt dışındaki fiyatın, yanlış hatırlamıyorsam, 39.700 euro civarlarında. Şu anki günümüz koşullarında tabii ki, yani biliyorsun şimdi işte TOGG'un fiyatı opsiyonlarla beraber arttı, 2.5 milyon seviyesine çıktı. Mayıs ayına yönelik bir elektrikli otomobillerde işte ÖTV matrahları değişir mi veya farklı bir güncelle olur mu şeklinde bir beklenti var. Bugünkü şartlarda 37.700 euroluk bu giriş versiyon %10'luk dilime girebilir eğer 150 kW'lık bir motorla gelirse. 150 kW olması bu arada bir avantajı daha var. Tabii ki en büyük avantajı ÖTV. Yani %10'luk dilime girerse bugünkü şartlarda 1.9 milyon civarında bir fiyata sahip olacak ki, hani Türkiye'de 1.9, 2 milyonun altında bir Volvo otomobil görmek açıkçası şaşırtıcı. Sırf hani isminden dolayı bile gidip de bu otomobili satın alanlar olabilir bu noktada. Çünkü Volvo dediğimiz zaman biliyorsun hem sağlamlığıyla yıllardır süre gelen bir namı var Volvo'nun. Hem de tabii ki otomobilleri Çinli Geely geçtikten sonra güzel bir atılım yaptı Volvo. Sağlamlığı tabii ki tartışılmaz. Yine aynı şekilde devam ediyor. Teknoloji tarafında da büyük bir atılım yaptı. Çinliler teknoloji deyince, yazılım deyince artık biliyorsun ilk akla gelen millet oluyor. O yüzden bu tarafta güzel gelişmeler var. Dediğim gibi bir güzel gelişmesi de şu 150 kW'lık motor. Yani şunu şey de yapabilirdi Volvo. Biz 159 kW'a düşürüyoruz veya 160 kW'a düşürüyoruz de diyebilirdi. Ama 150 kW'a düşürmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi 160 kW'a göre daha düşük motor taşıtlar vergisi ödeyecek olması. Çünkü baktığımız zaman hesaplamalara 160 kW ile 150 kW arasında yaklaşık yıllık bazda bir %30 daha az, daha düşük motor taşıtlar vergisi ödüyorlar. O yüzden bu konuda da güzel bir avantajı var. Yani şöyle tam olarak değer aklımda değil ama sanırım o 160 kW ya da 159-160 kW olanlar 14.000 civarında. O 150 kW'a motora sahip olanlar da 9-10 bin civarında bir MTV ödüyorlar. Burada aslında güzel bir %25-30'luk güzel bir kazanım sağlanıyor diyebiliriz. Volvo EX30 güzel bir model. Yani EX90'dan tabii ki EX90'la başlayan böyle güzel bir tasarım dilini sürdüren, daha kompakt, biraz daha benim konsantre olarak adlandırdığım bir tasarıma sahip, güzel göze hitap eden bir tasarım var. Hem içeride hem dışarıda. İçeride özellikle sade bir tasarım sürdürüyor. Sade ve şık bir tasarım sürdürüyor. Giriş seviyesinde, özellikle bu %10'luk dilim için konuşacağımız giriş seviyesinde, 54 kWh saatlik bir lityum demir fosfat batarya bulunuyor ve bu bataryayla WLTP'ye göre 344 kilometrelik bir menzil sunuyor. 344 kilometre, yani WLTP menzili, evet biraz düşük. Özellikle 2025 yılından bahsediyorsak düşük bir değer. Çünkü yani biliyorsun, elektrikli otomobiller uzun yolda, özellikle otoyolda, kış şartlarında devreye alırsak bu WLTP menzilini çok vermiyorlar. 344 kilometre bir menzil içinde belki 250-300 kilometre aralığında en iyi şartlarda, böyle kış şartlarında bir menzil düşünebiliriz.
Evet.
O da açıkçası günümüz şartları için biraz düşük. Onun dışında daha büyük bir batarya var tabii ki. 69 kilowatt saatlik NMC batarya, nikel manganez kobalt bataryamız var. Onunla beraber de 480 kilometre bir menzil vaat ediyor diyebiliriz. Benim burada şahsi yorumum, açıkçası tabii ki %10'luk dilimden gelmesi önemli ama bu 344 kilometre sunan menzil eğer %10'dan gelirse, yani daha farklı modeller tercih edilebilir. Doğrudan, çünkü bu Kia EV3 gibi modellere rakip olacak %10'luk dilimde, ama işte Kia EV3 biliyorsun son dönemde güzel bir atak yaptı. Fiyatına göre sunduğu özellikler, sunduğu avantajlar gayet iyi. Dediğim gibi Volvo olduğu için tercih edenler mutlaka olacaktır ama bu tarafta büyük bir rekabet göreceğiz gibi görünüyor ilerleyen dönemde.
Tam olarak yani bence şahane bir özet. Yani ben de burada son söylediğini şey diyecektim. Yani peki neden diğerini seçersin, neden bunu seçersin diyecektim ama işte söylediğin şey önemli. Yani Volvo'yu alacak olan kişi tabii ki Volvo olduğu için. Ben mesela hani haberi görür görmez şey dedim. Acaba hani ne fiyata gelebilir diye düşündüm. Çünkü hani insanın aklında bir tetikleniyor böyle Volvo ve hani işte normal. Ya biz burada konuştuk yani işte şu an anlattık 7 milyonluk araba, biz burada 7 milyon, Amerika'da 2 milyon. Yani işte
XC90
her sefer
elektrikli olmayanı.
Elektrikli olmayanı. Bir de elektrikli olmayanı tabii. Yani aslında tabii işin garibi biz elektrikli arabaları ucuza aldığımız için şu an bunu konuşabiliyoruz. Yoksa aslında böyle
Evet.
olmasa, ki zaten geçtiğimiz haftalarda sen çok güzel anlattın. Yani işte Mini Countryman, ne bileyim yani normalde aslında ulaşılamayacak, bir nevi ulaşılamayacak arabaları mümkün kılan ve aslında ya bu arabalar aslında bu fiyata alınabiliyor denilenlerin gerçeğini görüyoruz. İnşallah bu biraz daha böyle gider. Ben çok ümitli değilim fazla sürmesinden. O yüzden hani bunları yakalamak önemli. Hani iyi Allah'tan TOGG var da hani oradan yırtıyoruz. Ne bileyim Allah'tan Çinliler var da gelip rekabetçi fiyatlarla bu işleri biraz daha kırıp edip hani bunları sunabiliyorlar. İşte BYD'ye niye daha düşük vermedin diye caka satıyoruz. Yani normalde hani
Evet.
konuşacak yüzümüz olmaması lazım ama Allah'tan adam elektrikli satıyor da bir şey söyleyebiliyor. Yoksa öbür türlü ne söyleyeceksin adama? Yani kardeşim sen git önce vergini hallet dese, yani benden daha çok vergin kazanıyor dese yer yani işte nasıl olabilir yani? 7 milyonluk araba nasıl 2 milyon olur abi Amerika'da? Dediğinin cevabı olmaz yani. Bu hani, ya da Amerika derken yani fiyatı öyleydi. Nasıl oluyor dediğin zaman ya adam da sana der kardeşim sen zaten bana 5 milyon vergi, yani sen buna 5 milyon vergi ödüyorsun. 2 milyonu bu arabanın böyle dediği zaman yani
Ona mı laf
yememen
ediyorsun?
lazım yani. Hani adam dese ki 1 milyon da ben kazanayım canım dese, Türkiye'ye getirdim ben bu kadar uğraştım dese, yani sen de 8 ver buna dese ne diyeceksin adama yani? O yüzden bu işte gerçek ortaya çıktığı zaman ne kadar güzel oluyor değil mi? Yani birden başka şeyler konuşmaya başlayabiliyoruz. Değerinin çok çok üzerinde, yani fahiş diyebileceğimiz şekilde üstünde bir fiyattan bahsetmiyoruz. O yüzden yani düşünsene telefonda da onu yaşıyoruz ama yani herhangi bir şey olsun. Yani dışarıda adam bir çaya diyelim ki işte bir bardak demiyorum yani çay almış işte demleyecek yani bunu. Yani yaprak çayı almış diyelim bunu. Buna 1 lira ve 2 lira verirken sen burada buna 7 lira veriyorsun aynı çayı. Olur mu? Olmaz yani. Olmaması lazım. Neden? Yani ben işte
Maalesef.
burada üretiyorsundur da bir şey yapıyorsundur. O zaman dersin ki ya buradaki işte kaçak çaydaki zaten konu da bu. Yani o yüzden çay. Hani kaçak çay adı çıkıyor malum. Çünkü diğer türlü burada üretiliyor. Buradaki alınmayacak işte bir hükümet politikası olarak korumak adına yapılıyor. Ama burada neyi koruyorsun abi yani? Burada bir şey koruyamazsın ki böyle. Diğerine de çünkü aynı ÖTV'yi çakıyorsun. Neyse işte peki. Evet.
Maalesef bu vergi konusu bitmez.
Bitmez maalesef. Kanayan yaramız birçok konu var böyle kanayan yara. Hani burada otomotiv gündeminde bunu söyleyelim. İnşallah iyi günler olur. Ne diyelim yani elbette ki herkes iyisini hak ediyor. Neden olmasın? İnşallah doğru yapanın, doğru şekilde çalışanın inşallah emeğini aldığı güzel günler gelsin diyelim. Bir temenniyle burayı kapatmış olalım. Evet. Bu arada haberde de yazmışsın. O yüzden hani oraya da değinmeksem ki önemli. Mini Countryman E'de hani bu yüzden çok satanlar arasında yer alıyor diyor. Yani mesela buralarda çarpışçı arabalar da aslında önemli. Onu da belirttin.
Çünkü premium tarafta çok %10'luk dilime giren elektrikli model yok. Mini bu tarafta güzel bir atılım yaptı. Countryman'i soktu ve en çok satan elektrikli otomobiller arasında üst sıralarda görüyoruz bu son dönemde. Gerçekten dikkat çekici bir model. Volvo'nun da gelmesiyle birlikte premium modeller arasında gerçekten bunları görebiliriz. Tabii yani Volvo premium marka olarak nitelendirebiliyoruz ama EX30'u şu anda görmedik. EX30 giriş seviye bir model elektrikli araç tarafında ve ne kadar premium artık geldiğinde deneyimleyerek öğreneceğiz.
Evet. Sevgili Volvo'ya da buradan da haber vermiş olalım. Yani hala bir şekilde görüşemedik kendileriyle. Bir ara bir bağlantı ama araç tarafında değil de tır tarafında mıydı? Ne tır denmez ona da işte ağır yük, çekici evet doğru çok enteresan çekici onlar aslında traktör. Pekala. Evet sıradaki haberimiz de gene aslında şey mi? Yani buradan Volvo'nun bir haberi daha var. Onunla ilgili global bir haber var. Bu Türkiye'den haber bizi daha çok ilgilendiriyor. Ama istersen bir kısaca değineceğimiz bir haber de var galiba.
Tabii var. Yani diğeri daha çok Türkiye pazarını ilgilendiriyordu. Bizim için daha önemli bir haber ama daha tarafı, global tarafta dediğin doğru. S90, yeni Volvo S90 tanıtıldı. Sedan tarafında biliyorsun Volvo'nun amiral gemisi modeli S60'ın üzerinde yer alan bir model. Tabii yani geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ES90 %100 elektrikli model kadar dikkat çekici bir gelişme olmadı. Çünkü biliyorsun günümüzde artık elektrikli otomobiller daha fazla ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Neden? İşte sunduğu yazılım, sunduğu teknolojik özellikler bu tarafta işte Yonga setlerini, yeni Yonga seti bu ne kadar chipset, ne kadar işlem gücüne sahip gibi teknolojilerden konuşuyoruz. Ama artık bu bir dönem otomotiv dünyasını gerçekten bir daha dönüp baktığın bu amiral gemisi modeller biraz daha böyle geleneksel kalmış durumda. Volvo S90 da bunlardan bir tanesi yenilendi ama artık yine şeylerden konuşuyoruz bu modellerle alakalı. Bir ufak tefek böyle tasarım değişiklikleri içinde biraz oynama yapıyorlar. İşte motor tarafında artık saf içten yanmalı değil de işte hibrit desteği görüyoruz veya artık popüler olmaya başlayan plug-in hibritleri görüyoruz. Bu seçeneklerle birlikte böyle yenileniyorlar. Volvo S90 da bunlardan bir tanesi. Tasarımı değişti. 2025 model olarak tabii ki Türkiye pazarına biliyorsun artık Volvo sedan modelleri getirmiyor. Bu Çin menşeli araçlara yönelik özellikle bu 20 servis kısıtlaması gibi kısıtlamalar getirildikten sonra bunların pek getirilebilisi cazibesi kalmadı. Getiremiyorlar bunları. O yüzden elektrikli modeller gelene kadar sedan getirmeyeceğiz Türkiye'ye diye bir açıklama yapmışlardı. O yüzden Volvo S90'ı büyük ihtimalle bu tarafta en azından yakın süreçte görmeyeceğiz gibi görünüyor ürün gamında. Ama böyle güzel bir değişim oldu. Zaten S90 benim özellikle tasarımını ve yaklaşımını, tasarım dilini ve lüks premium yapısını beğendiğim bir modeldi. Uzun zamandır piyasada olan ve aynı şekilde devam ediyor. Tasarım tarafında ufak tefek değişiklikler mevcut. Ön panjurda özellikle bu XC90 ile birlikte gelen işte daha geometrik şekillerden, bu çizgilerden, çapraz çizgilerden oluşan bir ön panjur bulunuyor. Tabii ki torun çekici adını verdiğimiz uzun zamandır süre gelen far tasarımı aynı şekilde devam ediyor. Biraz daha incelmiş, biraz daha böyle elegant, daha zarif bir tasarıma bürünmüş. Onun dışında yan tarafta böyle çok büyük bir değişim göze çarpmıyor açıkçası. Tabii ki fotoğraflarda plug-in hibrit versiyon da var. Onda ön tarafta ön çamurluk üzerinde, sol ön çamurlukta bir şarj girişi de bulunuyor fark olarak. Böyle güzel bir model. İç tarafta tabii ki bazı değişiklikler var. Çok dokunulmamış açıkçası. Çok büyük bir değişiklik yapılmamış. Sürdürülüyor aynı tasarım ama ortadaki ekran konsola gömülü olması. Dikey ekran konsola gömülü değil. Artık böyle dışarıda sanki böyle alıp götürebileceğin tablet ekran şeklinde konumlandırılmış. Açıkçası bu ekranlar bana otomobili ucuz hissettiriyor. Yani Volvo S90 gibi bir modelde böyle bir tablet ekran konumlandırılmaması gerekiyordu. Açıkçası ben bunu çok beğenmedim. Çünkü yani ucuz hissettiriyor. Ya sanki biliyorsun bunun amacı birincisi maliyetten kısmaktır. Hani Volvo S90 gibi amiral gemisi bir modelde de maliyetten kısma çok mantıklı olmayacağı için açıkçası böyle ucuz bir algı yaratıyor. Keşke böyle olmasaydı ama onun dışında iç mekan zaten çoğunlukla beğendiğimiz şeyler. Ama yani 2025 yılında dediğim gibi artık böyle içten yanmalı modellerde tam elektrikli otomobillere ağırlık veriliyor ama içten yanmalı motorlu modellerde de daha kapsamlı değişiklikler olması gerekiyor bence. Bu tarafta bunu görmemiz lazım. Onun dışında bilgi eğlence sisteminin artık daha güvenli ve keyifli bir şekilde kullanılabildiği ve arayüzün önceki versiyonlara kıyasla daha hızlı ve tepkisel çalıştığı belirtiyor. Burada büyük ihtimalle yazılım tarafında bir güncelleme yaptılar ve son nesil, yeni nesil kullanıcı arayüzüyle beraber geldiği belirtiliyor. 11.2 inçlik bir merkezi ekran var. Az önce bahsettiğim bu tablet ekran şeklinde konumlandırılan, ucuz hissettiriyor dediğim. Ve onun dışında işte otomatik yazılım güncellemeleri, OTA dediğimiz over the air güncellemelerle birlikte bu otomobil sürekli olarak yeni ve güncel kalabiliyor. Bunlar tabii ki güzel şeyler. Tabii ki bu OTA güncellemeyle ilgili özellikle otonom araçlarda Çin tarafında bir gelişme var. Onu da ben vermek için sabırsızlanıyorum. İlerleyen süreçte o haberden de bahsediyor olacağız. Volvo S90'dan devam edecek olursak, teknik özellikleri, motor seçenekleri henüz paylaşılmadı ama burada hafif hibrit desteğiyle beraber şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir versiyon göreceğimiz belirtiliyor ki zaten fotoğraflarda da onun şarj girişini görebiliyoruz. Plug-in hibrit versiyonun WLTP test döngüsüne göre yaklaşık tek şarjda 80 kilometrelik bir saf elektrikli sürüş menzili sunacağı açıklandı bu tarafta. Açıkçası bu da bence 2025 şartlarında plug-in hibrit versiyonlar için geri kalmış bir menzil diyebiliriz. Artık Çinliler 100 kilometreleri, 120 kilometreleri aşmış durumda. S90'da da 80 kilometrelik menzil ki hani Volkswagen tarafında da yanlış hatırlamıyorsam artık 100 kilometreleri, 120 kilometreleri görüyoruz plug-in hibritlerde. O yüzden 80 kilometre burada biraz düşük kalmış olarak nitelendirebiliriz. Böyle güzel özellikleri olan bir otomobil.
Güzel. Yani tasarımını sevdiğini hani kaba bir özetle şöyle görüyorum ben. Yani tamam kardeşim hani yaptığınız ettiğiniz zaman bir zaten buraya gelmiyor. Hani gelme zaten tamam orada onların kabahati yok diyelim ki evet ona bir şey demiyoruz ama diğer türlü de söylediğin şey çok dikkatimi çekti bir tanesi. Yani bu elektrikli otomobillerle ilgili olarak o kadar çok artık böyle yenilik ve dikkat çekici şeyden bahsediyoruz ki diğerlerinde yani içten yanmalı motorlarda zannediyorum artık o heyecanı biraz kaybetmiş oluyoruz. Belki tabii ülkenin durumundan dolayı da yani işte onlar çok ulaşılmaz olduğu için ama değil. Gerçekten hani şeyde görüyoruz çok sık görmeye başladığımız için ve insanlar da artık bunu konuşmaya başladığı için söyleyeceğim. Instagram'da, TikTok'ta, şurada burada artık çok sık böyle işte B7'nin ve diğer Çinli araçların işte ne bileyim Leap Motor veya başkalarının gördüğümüz kadarıyla bir şey var. Yani her seferinde yeni bir araç, yeni bir teknolojiyle ilgili bir şey görüyoruz. Hatta işte bazen öyle oluyor ki onları daha da böyle yapay zeka ile oluşturulmuş arabalar yani yok aslında öyle bir şey ama işte yapay zeka ile oluşturulmuş videolarda böyle fantastik şeyler ama bakıyorsun nereninmiş gibi olduğuna baktığında sanki o da Çin'inmiş gibi gözüküyor. Yani o bile artık hani o tarafa gitmiş durumda. Ve gerçekten ben bazen işte Çinli üreticilerin YouTube sayfalarında falan vakit geçirdiğimi fark ediyorum. Yani denk düşüyor belki karşıma. Özellikle açmıyorum ama diyeyim görüyorum yani neymiş bakayım diyorum. Seyretmeye başladığımda oturup seyrediyorum ya. Böyle tam ekran açıp adamların çektiği bir içeriği seyrediyorum. Neden? Yani işte en son bir tanesi tank gibi bir araçtan vardı. Hangisiydi? BYD'nin bir aracıydı. O bizim Mercedes'in o meşhur vagonla benzer şey.
Yangwang markasının bir modeli galiba. Var. Ondan bahsediyorum.
Ya şey yapmış böyle.
U9 veya U9 olabilir.
U9 bravo. Bravo. Demek ki sen de karşına çıkmış oluyor ya da belki de çok heyecanlandım gönderdim.
Bunun çok haberini yapmıştı.
Ha, süpersin. Ya o işte mesela bir tapınağı çıkartıyorlar böyle işte yollardan. Ne yapıyor? İşte dönecek. Normalde dönemiyorsun oradan. Ha, bekliyor. İşte hemen modunu açıyor. Sadece ön tekerlekleri döndürerek veya sadece arka tekerlekleri döndürerek yola devam ediyor falan işte ne bir başka bir yerde başka bir hareketi bir dördünü birden çeviriyor tank moduyla yapıyor falan. Yani onları görünce ve diğerlerin işte ne bileyim Seal'ın da bir işte dikey karla kaplanmış dikey bir yüzeye çıkmasını tırmanmasını gösterdiği bir başka video falan. Ya bunların Çinlilerden gelmesi veya işte bir başka en çok konuşulan yine bir herkesin birbirine gönderdiği işte süspansiyon bize de Donanım Haber'in sayfasında da bir kung fu ustasının aynı o Jean-Claude Van Damme'ın yaptığı gibi işte tek ayağıyla kalkıyor bir arabanın üzerinde yine duruyor hangi marka olduğunu hatırlamadım bir arabanın üzerinde duruyor ama Çinli yani onu biliyoruz. İşte o süspansiyon üstünlüğünü gösteriyor falan hani kıpraşmıyor yerinden. İçinde...
Çinliler bu şov işini çok seviyorlar ya. Hani özellikle bu son dönemde elektrikli otomobillerde veya işte otomotiv dünyasında gerçekten bu işi şova döktüler diyebiliriz. Volvo da aslında İsveçli diyoruz ama dediğim gibi hani Çinli olarak nitelendirebiliriz ama Volvo'nun özellikle S90 modelinde çok böyle şovlara ihtiyacı yok. Araba zaten hani yıllardır kendini kanıtlamış, belli bir kullanıcı müşteri kitlesi olan bir araç. Ufak tefek güncelleme yapıp tasarımını da çok bozmak istemeyip böyle aynı şekilde mevcut müşteri kitlesiyle devam etmeye çalışıyorlar. Daha çok yeni müşteri kitlesini bu elektrikli otomobillerden, yeni çıkardıkları otomobillerden kazanmaya çalışıyorlar muhtemelen. Ve baktığımız zaman aslında yaptıkları doğru ama işte dediğim gibi o ekran olmamış. Keşke daha güzel bir güncelleme yapsalarmış.
Evet, keşke öyle yapsalarmış. Bu arada ben de bizim ufak da böylece bir videoya girmiş oldu çaktırmadan. Biz şimdi konuşmaya devam edelim. Bize müsaade etsin lütfen. Şöyle diyeyim ben de bir taraftan. Yani bu dediğin doğru, çok güzel söyledin. Volvo'nun tabii buna ihtiyacı olmuyor. Yani hangi markanın neye ihtiyacı varsa... Böylece onu hani diyelim ki bir fantastik bir görünüm mü olacak, bir şey mi olacak, onu mu gösterecek, onu gösteriyor. Yani o yüzden öyle enteresan bir tarafı da var işin hakikaten. Ama niçin onları konuştuğumuzu böylece daha çok anlıyoruz. Yani işte ne bileyim prestij dersen işte Volvo ile konuşacak. Yeni böyle fantastik ürünler desen ne bileyim bir diğeriyle konuşacak. Teknoloji desen şöyle konuşacak, süspansiyon desen böyle konuşacak, hız desen Xiaomi konuşacak falan böyle. Yani bir şekilde... Senin konuşacağın her alanı istila etmiş durumdalar. Yani buna istila deyince kötü gibi anlaşılabilir ama bence iyi. Neden iyi? Çünkü
bence doğru bir kelime.
Yani bu rekabet yani diğerlerini bu istila diğer rekabet edeceği markalarında ha kardeşim sen bunu bir kendine gel demenin de önemli bir yöntemi. Fiyat düşürelim, nasıl düşüreceğiz diye düşünmenin de bir önemli yöntemi. Ar-Ge'yi sürdürebildiğin sürece, geliştirebildiğin sürece rekabetin olması tabii ki bizlere yarıyor şekil ağda görüldüğü üzere. Evet, sıradaki haberimiz de aslında yılın otomobiliyle ilgili. Bakalım elektrikli araçlardan çok bahsettik ama ne dersin?
Yani aslında yine dünyada yılın otomobili ödülleri tabii ki ama yine elektrikli otomobillerden bol bol bahsediyor olacağız burada. Çünkü elektrikli araçlar son yıllarda olduğu gibi 2025 dünyada yılın ödüllerine de damga vurdu. Baktığımız zaman ödül kazananlar, farklı kategorilerde ödül kazananlar arasında... bolca elektrikli otomobil görüyoruz. Hatta dünyada yılın otomobil olarak seçilen otomobil bile %100 elektrikli. Kia EV3 ki Kia EV3'ü uzun zamandır konuşuyoruz. Türkiye'de işte sunduğu özellikler %10'luk dilime girmesi gibi fiyat performans tarafında sunduklarıyla da çok dikkat çekici bir model. Satışlarda da bunun karşılığını görüyor. Özellikle Mart ayından itibaren şöyle bir yükseliş ivmesiyle Türkiye pazarında da devam ettiğini görüyoruz. 2025 dünyada yılın otomobili Kia EV3 seçildi. Bu tarafta aslında ben direkt bunun sonuçlarını gördüğümde şuna da direkt aklıma şu geldi. Türkiye'de yılın otomobili adaylarını konuşmuştuk. 42 otomobil aday olmuştu ve orada demiştim ki ben kendi adıma benim için seçilebilecek modeller arasında bir Kia EV3'ü görüyorum. Bir de işte bir %10'luk dilime giren bir model, premium bir model olduğu için Mini'nin Countryman modelini görüyorum demiştim. Sanki dünyada yılın otomobillerin Kia EV3 seçilmesi sanki Türkiye'de yılın otomobilinin de artık bu konuda bize birazcık ipucu vermiş gibi görünüyor. Bence büyük ihtimalle Türkiye'de yılın otomobili Kia EV3 seçilecek gibi görünüyor bu noktada. Çünkü gerçekten dikkat çekici bir model olduğunu söylemek lazım. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Burada bir tebrik iletmek istiyorum. Hyundai Kia grubu son dönemde gerçekten ödüllere yani Avrupa'da dünyada yılın otomobili olsun, Avrupa'daki ödüller olsun gerçekten elektrikli otomobillerle damga vuruyorlar. Ioniq 5, Ioniq 6 ki burada yine alt kategoride Hyundai Inster'ı görüyoruz. Senin otomobilin Hyundai Inster merakla beklediğin gerçekten çok sevdiğin onun da aynı şekilde bir kategoride ödül aldığını görüyoruz dünyada yılın otomobillerinde. Tamam. Hyundai Kia grubu gerçekten bu noktada ödüllere damga vuruyor. Bu noktada ne kadar elektrikli otomobil dünyasında başarılı bir işe imza attıklarını ve ne kadar otomobillerin sevildiğini burada net bir şekilde görmüş oluyoruz. Ödüllere devam edecek olursak dediğim gibi dünyada yılın otomobili ana kategoride Kia EV3 seçildi. Lüks segmentte yine bir başka elektrikli otomobil az önce konuştuğumuz Volvo EX30'un büyük ağabeyi Volvo EX90 lüks segmentin lideri oldu. Bu noktada Porsche Macan ve Panamera gibi gerçekten iddialı modellerle rekabet etti ve bu rekabetten galip çıktı. Bu otomobil gerçekten güzel özellikler sunuyor. 111 kWh'lik bataryası var. Çift motorlu 4 çeker sistemiyle 402 beygirlik gücü var. 5.7 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor. Gerçekten böyle büyük bir SUV olmasına rağmen ve tek şarjda yaklaşık 500 km civarında bir menzil sunuyor. Böyle güzel özellikleri var. Az önce dediğim senin otomobilin Hyundai Inster yılın elektrikli otomobili seçildi. Dünyada yılın elektrikli otomobili. Gerçekten tasarım çok şirin bir otomobil ki biliyorsun işte Kore'de Hyundai Casper vardı. içten yanmalı motorlu. Onu temel alan, onun tasarımını aslında elektrikli otomobillere uyarladıkları bir model olarak karşımıza çıkıyordu. Yılın elektrikli otomobili olarak böyle güzel bir şekilde yine ödülünü almış durumda. Yılın şehir otomobili açıkçası beni şaşırtmadı. Çünkü şehir otomobili olarak BYD'nin biliyorsun Seagull modeli var, kompakt. Aslında çok da böyle hem şehir içi kullanıma yönelik hem de şehir içi araçlar arasında gerçekten iç mekan olarak onlara göre daha ferah bir yaşam alanı sunan bir model. Hem de sunduğu özelliklerle fiyat fayda oranı dediğimiz otomobillerin arasında başı çeken modellerden bir tanesi. Ki bu özelliğiyle beraber zaten kendini ön plana çıkarmış ve yılın şehir otomobili olarak dünyada yılın otomobilleri arasında da bu kategoride ödül kazanmış durumda. Ki şunun da artısı var, BYD'nin Seagull modeli biliyorsun BYD artık en ucuz modelinden en pahalısına kadar hepsinde otonom sürüş destek sistemlerini kullanacağını söylemişti. Hani her giriş seviye modellerde Seagull gibi her küçük kompakt araçta bu özellikler olmayacağı için bu noktada da dikkat çekici bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Diğer kategorilere baktığımızda yılın tasarımı ödülü var. Volkswagen'in ID. Buzz modeli biliyorsun Türkiye'ye de geldi. Böyle elektrikli Volkswagen'in böyle ikonik T1 minibüsünden esinlenen ama tabii ki biraz daha modernleştirilmiş hali diyebileceğimiz bir elektrikli minibüs. Bu tarafta yılın tasarımı ödülünü almış durumda. Yılın performans otomobili de artık elektrikli modeller arasında gerçekten burada son kale olarak not düşmüşler. Porsche 911 GTS elektrikli araçlar arasında böyle saf içten yanmalı olarak artık son kale olarak şey yapmış. Burada Metin'i de tebrik ediyorum. Güzel bir başlık koymuş burada. Son kale olarak yılın performans otomobili tarafında Porsche 911'i görüyoruz. Güzel otomobiller var. Açıkçası güzel tercihler olmuş burada. Ben beğendim böyle ödülleri kazanan otomobilleri. Sen zaten Inster'dan çok mutlu olmuşsun.
Tabii canım, Inster yani şu an yani şundan bir de endişe ediyorum. Yani bu kadar meşhur olursa, bu kadar popüler olursa fiyatına yansır mı diye korkuyorum. Bir tek o var onun dışında. Yani bir şeyden çok korkuyorum ama gerçekten burada yani şey Dolphin, Seagull, Dolphin Mini'ye de yani Çin'de 10 bin doların altında fiyatla ve hani 405 kilometre menzil ve bir taraftan da diyorsun ki Intelligent Driving Edition da var. Yani bu da var yani sürüş de var. O yani o da gerçekten çarptı beni şu an ve görüntüsü de mesela MG'nin o bir versiyonu var. Hani biz de ya tasarım niye değiştirdin falan diye varyansını ettiğimiz şekli de andırıyor. Ya şehir içinde bir böyle bir ihtiyaç olduğu yani gerçek. Ben de zaten aslına bakarsan yani Inster'ı tabii gençler için de çok daha bence çok keyifli ki bize de ekipte söylemiştim. Tuna'nın ve Enes'in de bunu sevdiğini söylemiştim. Tabii haliyle gençler için de çarpıcı bir araba. Bence güzel olmuş. Yani elektrikli olarak bunda bir de Insteroid diye bir seriye de başladılar YouTube'da. Özellikle yaptılar o arabayı da bu arada. Gerçekte de ürettiler. Normal
konsept olarak
bir şey gibiydi. Yani YouTube'da konsept bir şey yaptılar. Böyle dolaştıracaklar. Animasyon gibi görünüyordu. Arabayı da yaptılar. Böyle enteresan oldu. Bilemiyorum. İnşallah güzel olur. Yani Türkiye için tabii ki fiyat. Yani keşke Türkiye'de de üretilseydi söylediler hani olmaz değil mi? Keşke Türkiye'de de üretilse burada da görsek çok hoşumuza giderdi doğrusu. Ama bu da ödül de güzel olmuş. Liste çok güzel. Evet ben de dediğin gibi Metin'e ben de bir teşekkür edeyim. Tatlı olmuş. Kia EV3 ise senin de söylediğin gibi hakikaten bu ödülle beraber zannediyorum bir üste çıkacak. Yani algı olarak da daha çok dikkat çekecek. Zaten dünya çapında çekiyor. Amerika'da ben gittiğimde de mesela Hyundai ve Kia çok görmüştüm. Şaşırmıştım yani. Nasıl ya dedim. Her tarafta Hyundai ve Kia kaynıyor. Demiştim. O yüzden bakalım ne olacak. Ve son kale tabii sesine hayran, kendine hayran dediğimiz Porsche 911 evet. GTS'de. Yani ay maşallah. Yani gerçekten şöyle bir çalıştırdığın zaman sesini duymak bile çok güzel ki. Burada da son kale örneği güzelmiş.
Ne diyeyim? Bir egzoz sesi duyabileceğin tek model buradakiler arasında.
Müthişmiş yani hakikaten. O yüzden Metin'e senin de söylediğin gibi teşekkürler. Evet peki sıradaki haberimize geçelim o zaman. Sıradaki haberimiz de bu sefer aslında demin de benim de söylediğim MG ile ilgili biraz adından bahsettiğimiz Türkiye'nin de aday olduğu MG fabrikası. Olacak mı? Evet. Ne diyorsun? Senin de fikrini çok merak ediyorum bu konuda.
Yani olacak gibi görünüyor çünkü neden olmasın? Şöyle baktığımız zaman son döneme BYD Manisa'da fabrika kuruyor. BYD de öncesinde gelmez deniyordu ama Manisa fabrikasını zaten sözleşme yapıldı, imzalar atıldı. Tabii ki burada hani plug-in hibrit araç üreteceği belirtiliyor ama sonuçta burada bir üretim olması, bir yatırım olması ve bulunduğu bölgede tabii ki yan sanayisine, sanayi, otomotiv sanayisine katkı sunması da önemli ki istihdamdan bahsetmiyorum bile. Gerçi BYD'nin işte bir Çin mahallesi kuracak şeklinde bir haberler var ama bu tarafta hani bu nasıl olur bakalım. Fabrika faaliyete başladıktan sonra büyük ihtimalle bunun gerçeğini göreceğiz. Evet. Güzel bir yatırım geldi. Çeri noktasında kafalar karışsa da hani büyük ihtimalle o tarafta sanki böyle erken bir kutlama yapılmış gibi görünüyor ama büyük ihtimalle Chery'nin yatırımı da gelecek. Samsun'da bir fabrika kuracak. Doğrudan kendisi olmasa bile bir ortak üzerinden kuracaklarını belirtiyor ama sonuçta yatırım yatırımdır. Burada yine Chery tarafında elektrikli otomobil üretileceğine yönelik yani 1 milyar dolarlık yatırımlardan, büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Böyle iki güzel yatırımı gördük. Artık Chery yatırımı da böyle son virajda diyebiliriz. Onların ardından MG'nin de tabii ki uzun zamandır konuşuluyor. Yani şöyle bir geçmişe bakıyorum. 2023 yılından beri MG konuşuyor. Hani Türkiye'ye fabrika yatırımı yapabiliriz, fabrika kurabiliriz veya işte Avrupa'da fabrika kuracağız şeklinde. 2 yıldır konuşuyorlar. Artık bunun bir kabak tadı vermeden karara bağlanması lazım ki zaten Automotive News Europe'un markaya yakın, şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde bu yaz artık bu kararın açıklanacağı belirtiliyor. Hatta şöyle bir detay var. Avrupa'ya yönelik bir değil iki fabrika kurulacağı belirtiliyor. Bir tanesi eğer tabii ki anlaşmalar yapılırsa 16 ay içerisinde inşa edilip faaliyete başlayabileceği belirtiliyor ve ilk etapta 100 bin araç kapasiteli olacağı söyleniyor. Normalde işte biliyorsun otomotiv üreticileri fabrikaları faz faz üretime faaliyete koyuyor. Birinci fazda işte 100 bin adet. Ondan sonra bir faz daha ikinci faza aldığında 150 bin adete çıkarıyor. Ama MG burada farklı bir yol izleyip bu mevcut kurduğu birinci fabrikayı geliştirmeyip ikinci farklı bir lokasyonda ikinci fabrika açacağı söyleniyor. Yine bu fabrikanın da 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Bizi ilgilendiren tarafı ise şu anda lokasyonları belli değil ama Türkiye'nin ki haberde de net olarak belirtilmiş Türkiye'nin aday ülkeler arasında en güçlü adaylardan bir tanesi olduğu söyleniyor ki hani MG tarafında da zaten dediğim gibi son 1-2 yıldır sürekli işte Türkiye'ye fabrika kurmak için çalışıyoruz. Türkiye burada paydaşları bunun açıklamasını yapıyorlar MG tarafında. Avrupa tarafında bu arada şunu belirtmek lazım. Çok fazla bir aday ülke yok Avrupa Birliği ülkeler arasında. Haberde de yazmıştım Almanya, Macaristan, Slovakya ve Slovenya olabilir aday ülkeler arasında Türkiye dışında. Neden? Çünkü tabii ki Avrupa'da birçok ülke var ama Çin hükümeti gerçekten biliyorsun Avrupa'da Avrupa Birliği Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirmişti. Böyle bir ve bunu Avrupa Birliği ülkeler arasında oylamaya sunmuştu. Ve birçok ülke evet ek vergi getirilsin şeklinde katılımda bulunmuştu veya çekimser kalmıştı. Çin hükümeti de buna karşılık Çinli otomotiv üreticilerini topladı ve dedi ki Avrupa Birliği'nde Çinli araçlara ek vergiyi destekleyen veya çekimser kalan hiçbir ülkeye fabrika yatırımı yapmayacaksınız şeklinde bir uyarıda bulundu. Tabii ki Çin hükümetinin bir uyarısı emir niteliğindedir biliyorsun oradaki üreticilere. O yüzden hani bunun diğer bu ülkeler dışında diğer taraflara yatırım yapmaları çok mümkün değil. Türkiye o yüzden bu noktada gerçekten güçlü bir aday konumunda. Tabii ki Türkiye'de hangi lokasyona yatırım yaparlar, Çeri gibi hani çok beklenmedik bir tarafa Samsun gibi ama Çeri'nin burada Samsun adımını atması biliyorsun Rusya tarafında da çok popüler, çok güçlü bir marka olmasından ileri geliyor. MG büyük ihtimalle BYD gibi daha bilindik taraflarda Marmara bölgesi olabilir, işte İzmir, Manisa tarafları olabilir. O taraflara belki bir yatırım yapabilir ama bakalım güçlü bir konumda Türkiye. Önümüzdeki yaz çok da değil, önümüzde şöyle bir iki aylık süreç var. Büyük ihtimalle Türkiye mi olacak veya ilk fabrika değil de ikinci fabrika için Türkiye'yi seçebilirler. Bu noktada güzel açıklamalar bekliyoruz açıkçası. Umarız Türkiye'ye bir MG yatırımı görürüz.
İnşallah. Valla çok güzel anlattın. Çok da güzel bir habermiş doğrusu. Yani son söylediğin o Çin hükümetinin hani işte açmayın demesi dediğin gibi hani evet yani emir demiri keser dediğimiz gibi net olarak öyle gözüküyor. Bakalım ne olacak? Yani gelsin bence hani Türkiye'nin bu anlamda bir avantaj elde etmesi tabii ki hepimizin işine gelir. Yani o zaman yine bizde haliyle bize yarayacak bir gelişme bu. Çünkü fiyat avantajı yine korunmuş olacak MG markası içinde. Diğer türlü zaten çok konuştuk. Yani burada yatırım olsun, istihdam artsın. Bari yani bu işte olumsuz durumdan iyi bir şey çıkartalım demiştik ki sonradan da onu da konuşmuştuk. Aslında çok da olumlu durumda mıyız? O da soru işareti çünkü asgari ücret dolar bazında, döviz bazında aslında yüksek kalıyor demiştik. Bunu konuşmuştuk.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz tekrardan ve biz de son kalemize geçiyoruz. Bugünkü programda zannediyorum başka da galiba işten yanmalı bir şey de konuşmadık sanki. Yanlış düşünmüyorsam. Evet. Konuştuk, pardon.
S90 konuştuk sadece.
Aynen öyle. Evet, bu sefer Volkswagen yakasından Audi'den bir haberimiz var. A6 bir gemi. Evet.
Evet, aslına baktığımızda işte bu premium segmentin içten yanmalı motorlu araçlarda premium segmentinin amiral gemileri, sevilen modelleri artık böyle son kaleler diyebileceğimiz araçlar. Yine Audi tarafında da, Volvo tarafında S90 gibi, Audi tarafında da A6 yenilendi. Tabii ki station wagon versiyonunu görmüştük daha önce. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Şimdi de sedan versiyonuyla birlikte tanıtıldı. Zaten büyük oranda aynı tasarıma ait. Yine Volvo S90 gibi Audi A6 da mevcut çizgilerini çok bozmadan, ufak tefek böyle yeniliklerle yoluna devam eden, mevcut müşteri kitlesini çok kaybetmek istemeyen ve o müşteri kitlesine tutunmaya devam eden modellerden bir tanesi. Açıkçası baktığımız zaman yine içten yanmalı modeller arasında, premium modeller arasında en dinamik tasarıma sahip otomobillerden bir tanesi bence. Çünkü Audi bu noktada küçük değişimlerle güzel değişiklikler yapmayı başarıyor. Çünkü o günümüzde otomotiv dünyasında özellikle elektrikli otomobiller popüler ve elektrikli otomobillerde biliyorsun aerodinamik yapı ve dinamik tasarım çok öne çıkıyor. Biraz daha bu içten yanmalı motorlu araçları buraya daha yaklaştırmak günümüz trendini yakalamak manasına geliyor. Audi de bu noktada bence ufak güncellemelerle bu trendi güzel yakalıyor diye düşünüyorum. Çünkü baktığımızda zaten otomobil ön tasarımı çok agresif, çok sportif görünüyor. Otomobil gerçekten çok güzel. Yan tarafta böyle geleneksel kapı kolları yerine hemzemin, biraz daha gizli diyebileceğimiz yapıya yer verilmiş olması tabii ki otomobilin aerodinamik yapısına da katkı sağlıyor diyebiliriz ki Audi A6 için zaten Volvo tarafında 0.23'lük hava sürtünme katsayısıyla Audi tarihinde şimdiye kadarki içten yanmalı motorlu en aerodinamik otomobile bakıyoruz burada. Tabii ki elektrikli otomobiller tarafında 0.21 cd'ye kadar olan araçlar görüyoruz ama içten yanmalı tarafta Audi'nin şimdiye kadarki en aerodinamik içten yanmalı motorlu otomobili olmuş. 0.23 gerçekten böyle bir otomobilde iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Çünkü 5 metrelik büyük bir sedan otomobilden bahsediyoruz bu tarafta. Dediğim gibi böyle ufak tefek güncellemeler yapılıyor. Bu arada A6 e-tron modeli var Audi'nin, yine %100 elektrik tarafta, doğuştan elektrikli bir otomobil. Bununla çok karıştırmamak lazım çünkü ikisi bambaşka platformlar üzerine inşa edilmiş modeller. Çünkü içten yanmalı A6 yine Audi A5'te gördüğümüz premium platform combustion platformu üzerine, PPC platformu üzerine inşa edilmiş ama diğer elektrikli versiyon ise Porsche ile ortak geliştirilen PPE platformunu kullanıyor. Yani ikisi birbirinden bambaşka modeller. O yüzden çok da birbirine karıştırmamak lazım. İç mekanı yine çok güzel açıkçası. Böyle Audi yine dediğim gibi günümüzde biraz daha trendleri içten yanmalı modellerde bile yakalamaya çalışan bir marka olduğu için ne görüyoruz burada? Normal gösterge ekranı ve multimedya ekranının yanı sıra yolcu tarafında da bir tane ekranın olduğunu görüyoruz. Yolcu tarafında sunulan ekran tabii ki opsiyon olarak sunuluyor ve açıkçası bence bu opsiyon sanki biraz zorunlu opsiyon olmuş gibi. Çünkü baktığın zaman bu ekran olmadığında konsol birazcık boş görünüyor. Açıkçası sanki otomobilin alameti farikası bu ekranmış gibi görünüyor. O yüzden birazcık zorunlu opsiyon olmuş gibi bir detay olmuş bu tarafta. Onun dışında böyle motor seçeneklerine baktığımızda giriş seviyesinde 201 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2 litrelik bir benzinli motor görüyoruz. Önden çekişli bir seçenek bu. Hafif hibrit destekli 3.0 V6 motor da var. Artık böyle hani içten yanmalı modellerde V6, V8 birazcık insan hoşuna gidiyor. Sürekli elektriklerden konuşuyoruz ama birazcık burada benzinli 6 silindirli, 8 silindirlileri görmek de insanın hoşuna gidiyor açıkçası. 362 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Tabii ki bu seçenekte Quattro 4 tekerlekten çekiş sistemi birlikte sunuluyor. Dizel cephesinde 48 volt hafif hibrit destekli 2.0 TDI seçeneğini görüyoruz. Yine 201 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu şekilde seçeneklerimiz var. Yine bu seçenekler önden veya 4 tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. Tabii ki şu ana kadar S6 gelene kadar en performanslı seçenek 6 silindirli motor olan A6. 0-100 hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor ve 250 km son hıza çıkabiliyor. Avrupa'da, Almanya'da Nisan'a itibariyle satışa sunulacak ve 55.500 Euro'luk bir başlangıç fiyatı olacak. Teslimatlar yaz aylarında başlayacak. Bakalım yine böyle güzel bir model. Artık içten yanmalılarda son kaleler diyebileceğimiz otomobiller bunlar.
Yani tabii dehşet gerçekten. Söylediğin şey de çok dikkatimi çekti. Özellikle işte bu V8'ler falan deyince aklıma direkt benim de Formula 1 geldi. Oraya geçecektim zaten ama Gerçekten güzel yani. Böyle söyleyince bunların sesi işte tabii ki bu araçların sesinin dışındaki o gücü de gerçekten yani çok yıllar evvel Sylvester Stallone'un bir filmi vardı. Wesley Snipes'la oynadığı filmin adını hatırlayamam ama gelecekte geçen bir film. İşte donduruyorlar. Zaman içerisinde geleceğe gidiyor. Ve gelecekte bunları tekrar işte başka bir niyetle hükümetin kendisi çözüyor. İşte önce düşmanı çözüyor sonra da o zamanki en rakibi olan, en yakın işte düşmanı olan daha doğrusu hükümet tarafındaki, polis tarafındaki kişi de Stallone'du. Her neyse orada şey var. Tabii bütün araçlar elektrikli falan böyle gidiyor geliyor. Bunlar da yer altından mı ne bir tane Mustang mi ne böyle bir şey çıkartıyorlar. Yani diyor ki işte ya diyor diğeri var ya niye
Hazine.
bunu kullanıyorsun falan diyor birisi. Diyor ki işte bunun için de çalıştırıyordu galiba sesini bir işte bu diyor, yani bu bile yeter mi öyle bir şey söylüyor. Zannediyorum herhalde oralara geleceğiz. Öyle olacak diye tahmin ediyorum ama tabii yani elektrikli araçların da gücü tabii tartışılmaz, inanılmaz bir güç sunuyor. Sadece şey belki de sürdürülebilirlik ve diğer konular ve tabii ki o ne diyelim verdiği bu araçların verdiği o muscle car'ların verdiği güçler falan onları düşünce başka oluyor. Evet çok teşekkürler bu bilgi için de deyip ben hemen son haberin sonrasında madem bu V8 deyince aklıma geldi V6 V8'ler deyince Formula 1'de de aslında bir V12 dönemi var. Bir V10 dönemi var. Bir de V8 dönemi var. Şimdi V6 dönemi var.
Yavaş yavaş düşüyor böyle adım adım.
1.6, zaten şu an 1.6 motorlar. Yani inanılmaz gerçekten. Bütün Formula 1 araçları 1.6. O yüzden de bazı hız rekorları mesela kırılmıyor. Yani şey İstanbul Park'ın mesela galiba Montoya galiba Juan Pablo Montoya olması lazım hız rekoru. Ta yani işte o eskiden ya yani Montoya'nın ne zaman yarışları bıraktığını ya yani F1'den çıktığını düşünürsen gerçekten eski bir dönemdeki bir rekor olduğunu hatırlıyorum. İşte Allah'tan Lewis Hamilton son şampiyonluğunu burada aldı da iyice böyle orada güzel bir hatıra var doğrusu. Maalesef Drive to Survive bölümünde yoktu bu bölüm. Ona da buradan onlara da Netflix'e de böyle bir serzeniş olsun yani. Hem Drive to Survive anlatıp da yani adamlar şampiyonlukta İstanbul'u bu kadar göstermediler. Neyse peki. Bu sene tabii devam ediyor tam gaz konular. Bu arada tavsiye ederim. Bazı videolar var bu az önce bahsettiğim V12, V10, V8, V6 seslerine dair. Formula 1'de bu ses meselesi nasıl değişmiş? Yani motorlar nasıl değişmiş? Onları anlamak için aslında iyi bir şey. Tabii V6'ya niye geçiyorlar? 1.6 motora niye geçiyorlar? Yol otomobillerine daha fazla katkı sağlasın teknoloji diye geçiyorlar. Orada da tabii hibritte inanılmaz bir şey var, teknoloji var. Yani asla bizim şu an yol otomobillerine ne zaman yansıyacak çok bilemiyorum ama Mercedes tabii orada çok iyi işler çıkartıyor. Enerji verimliliği yani yakıt verimliliği anlamında da çok çok iyi işler çıkartıyor gerçekten. Yani orada harcanan yakıtın işte o kadar fazlası kullanılıyor ki en son Mercedes çok ciddi bir rekor kırmıştı onu hatırlıyorum. Yani onu da yol otomobillerine yavaş yavaş yansıtıyorlardı. Her neyse. Şimdi Suudi Arabistan yarışı var. Biz bugün bunu Cuma günü çekiyoruz bu içeriğimizi. Bugün antrenman turları ki dün böyle bir medya ısınması yapıldı zaten. Antrenman turları var. Yine güzel bir yarış olacağı benziyor. Önceki hafta Bahreyn yarışı vardı. Çok heyecanlı, güzel bir yarış oldu. Nihayet artık böyle Red Bull önceki senelerdeki üstünlüğünün geride kalabileceğine dair işaretler ortaya çıktı. Ama bu sefer de McLaren ki geçtiğimiz hafta yine anlatmıştım. McLaren öne çıkıyordu. Ama onlar da işte artık stratejiler çok öne çıkıyor. Yani çok küçük yani işte bütün o sıralama turlarında bir saniyenin altındaki zamanlamalarla yani böyle saliseler farklarla işte binde bilmem kaç salise farklarla işte binde 3 mesela 1 ile 2'nin arasındaki şey 1 ile 3'ün arasındaki fark binde 3. Yani öyle küçük farklar var ki o yüzden çok heyecanlı geçiyor. Fakat da o binde 3 yarış başladığı zaman her tur arttığı için tabii sonra değişiyor. O yüzden birisinin çok hızlı olması demek işin zevkini kaçırıyor. Ama halen şu an çok zevkli. Yine McLaren'in, Ferrari'nin ki Hamilton geçti içinde işte bir beklenti var malum olduğu üzere. Verstappen'in yine çok böyle işte çılgın ve inatçı olduğu ve arabadan her şeyi çıkarttığını gördüğümüz gerçekten arabayı ona böyle resmen ona özel dikmişler gibi oradan her şeyi çıkartıyor adam. Onun da çabası ve diğerleri işte pit stoplardaki o heyecan çok gerçekten sıra dışı lastiklerin önemi falan bayağı keyifli ve güzel gidiyor. Tavsiye ederim ve yine söylemiştim yine söyleyeyim sevgili Okan Karacan ve Acar'ın sunumuyla da böyle işte yarış sonrasında da bir sunum var. Onu da kaçırmayın da derim yani. Eğer hani izleyemediniz hani ona bakın. Zaten Formula 1'in YouTube kanalında iyi özetler de veriyorlar. Hani olmadı öyle de takip edebilirsiniz diye. Onu da söylemiş olalım. Heyecan devam ediyor o yakada da. Onu da söyleyerek bu haftayı böylece tamamlamış olalım.
Evet.
Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben. Her zaman
Ben
olduğu
teşekkür ederim.
gibi gerçekten yani böyle hem yazmak anlamında, yazdıklarınız anlamında hem anlattıkların anlamında ağzına sağlık. Bu hafta yani daha doğrusu haftaya BYD ile ilgili bir geziye gideceksin ve Türkiye'deki konularla ilgili daha fazla bilgi edineceksin. O yüzden ben şimdiden söylüyorum mutlaka Donanım Haberi iyi takip edin. Belki işte arada sürpriz bir reel çıkar, bir şey çıkar. Bir haber görürsünüz. DH tarafında yazı çıkar, bir şey olur. Barış'ı mutlaka hem kendi kanalını hem DH tarafını mutlaka takip edin diye ben söyleyeyim. Çünkü ben takip ediyorum sırf bu yüzden.
Evet, teşekkür ederiz tavsiyeler için. Yine her zamanki gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız veya ilk kez izleyip beğendiyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, daha sonrasında videoyu sevdiklerinizle paylaşıp beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar hem motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için bizi öne çıkaran ve mutlu eden şeyler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.